Ayrım 27, sayfa 271, 4. bölüm, 23-24 Şubat 1953, 24. kısım, New Hampshire, 23 Şubat. Collins, ertesi gün New York'tan gelip Boston Havalimanı'nın önünde durduğunda neredeyse öğlen oluyordu. Ottawa'dan gelen Kanada Hava Yolları'na ait uçaktan inen bir grubu karşıladı. Hepsi de kendinden genç, iki kadınla bir erkek, Boston'da bir karavan ve malzeme kiralayıp New Hampshire eyaleti için geçerli av iznini aldıklarında vakit epeyce ilerlemişti. Collins adlı adam ince ama kaslıydı. Kırklarının başında gösteriyordu. Gözlerinde ölümü yakından görmüş, hatta çevresine ölüm saçmış adamların aldırmaz çelik bakışları vardı. Gözlüklü gencin koyu renk saçları kısa kesilmişti. Çıkık elmacık kemikleri damarlarında Slav kanı taşıdığını belli etmekteyse de davranışları kesinlikle Kuzey Amerikalılara benziyordu. Kadınların ikisi de 20'lerin sonundaydı ama Collins her ikisinin de silah kullanmada, ellerinden yararlanmada en az kendisi kadar becerikli olduklarını biliyordu. Güvenlik açısından bir yaz önce Ontario Gölü çevresinde buluşan, bu kış birlikte avlanmak isteyen bir grup gibi hareket ediyorlardı. Aldıkları briefingde çok dikkatli olmaları tekrar tekrar istenmişti. Bir karavan kiralamak Collins'in fikriydi. Bir avcı grubu olarak kuşku çekmeyeceklerini düşündüler. Hepsi de polis ya da sabıka kaydı olmayan kaçaklardı. CIA ya da Kanada atlı polisince tanınmıyorlardı. Tabanca ve tüfekleri yasal yollardan alınmış, ruhsatlarına kendi adları yazılmıştı. Kingdom Gölü'ne giden yola girdiklerinde saat öğleden sonra birdi. Lastik izleri bırakmamak için tekerleklere zincir takmışlardı ama Collins patikanın iki yanına baktığında karların arasında yer yer toprak lekeleri gördü. Yolda hemen hemen hiç başka arabaya rastlamamışlar, polis görmemişlerdi. Çevrelerindeki arazide tümüyle ıssızdı. Burası ona ana vatanı Kafkasları, 8 yıl boyunca Amerika'da bir kaçak olarak yaşamasına rağmen gerçekte kim olduğunu hatırlattı. KGB 1. kısımdan Binbaşı Gregory Galushko. Karavanı gölün kenarında kulübeden bir mil uzağa park ettiler. Araştırmaya başlamadan önce öğle yemeği yemeyi kararlaştırdılar. Böylece onları görüp de yanlarına gelecek birilerine karşı hazırlıklı olacaklardı. Kimse gelmedi. Saat 4'e doğru av elbiselerini giydiler. Hepsi de eldivenliydi. Erkeklerin ellerinde tüfekler, kulübeye doğru ilerlemeye başladılar. İkişer ikişer yürüyor ve gürültü yapıyorlardı. Şakalaşıp kışın av partisine çıkmış iki evli çift gibi davranıyorlardı. Ama gözleri her yerdeydi. Her hareketi izliyor, her sesi dinliyorlardı. Kulübenin 100 metre kadar ötesinde durup birer sigara tüttürdüler. Mataralarından içtiler. Galuşka'nın gözleri arazinin bütün ayrıntılarını inceliyordu. Ormanın içinde neredeyse hiç kar yoktu. Ağaçlar toprağa kurumuş gibiydi. Hala bir hareket görmedi. Rüzgarın tembel tembel oynaşan göl dalgalarının tepelerindeki çam dalları içinde kuğuran güvercinlerin dışında hiçbir şey duymadı. İskeleye bağlanmış kayığı, mertekleri hala tüten yanmış kulübeyi, lastikleri delinmiş çiple pikabı gördüler. Başka hayat belirtisi yoktu. Galışkan'ın yüzü endişeliydi. Doğruca kulübeye gitmek yerine yanından geçtiler, tekrar ormana girdiler. Çevrenin kesinlikle ıssız olduğuna karar vermeleri yarım saatlerini aldı. Dikkatle enkazın çevresine döndüler, sonunda yaklaştılar. Her biri artık deneyimli birer avcı gibi bir hareket ediyor, sanki enkazın içinde saklanmış bir avı arıyorlardı. Kulübeye ilk yaklaşanlar Galuşko ile genç adam oldu. Dikkatle verandadan geriye kalanlara bastılar. Kadınlar biraz geride bir yerlerden çıkabilecek birilerini gözler gibiydi. ''Kimse yok mu?'' Galuşko iki kez seslendi, bir cevap alamadı. Dışarıdaki iki kadının da aynı şekilde bağırdıklarını duydu. Sesleri hafif rüzgarın üzerine binmiş, yardım çağıran hayaletler gibi soğuk göle doğru yayılıyordu. Yine de kimse gelmedi, kimse cevap vermedi. Sonra Galuşko ve arkadaşı enkazdan geri kalanları yavaş yavaş, büyük bir dikkatle incelemeye başladı. Kulübenin çevresindeki bölgeyi araştırdıklarında önce dikkatlerini çekebilecek bir şey görmediler. Sonra Galışko'nun deneyimli gözleri yerde koyu lekeleri fark etti. Eğilip lekelere yakından baktığında gördüklerinin kan olduğunu hemen anladı. Ayağa kalkıp endişeli gözlerle arkadaşına çevirdi. Ondan sonra daha çabuk hareket ettiler. Bölgeyi mümkün olduğunca dikkatli araştırmaları neredeyse yarım saatlerini aldı. Sonra arabaları ve kayığı gölün çevresini incelediler. Sonunda yine ormana girdiler. Bir saat kadar sonra hala bir şey bulamamışlardı. Galışko da umutsuzluğa kapılmak üzereydi. Karavana gitmek üzere göl kıyısına inmişlerdi. O sırada kadınlardan biri rahatlamak için ağaçların arasına daldı. Oysa soğuk canlarını acıtmaya başlamıştı. Galışko kadının yürürken pantolonunu çözdüğünü, daha gizli bir yer bulabilmek için ağaçların altında ilerlediğini gördü. Biraz sonra geriye baktığında kadının çömeldiğini, rahatlarken iki beyaz kalçasının ormanın karanlığında iki beyaz hayalet gibi parıldadığını fark etti. Ötekilere doğru döndüğünde gülümsüyordu. Karavana yaklaşmışlardı ki kadın soluk soluğa peşlerinden koştu. Galışko kadının gözündeki ifadeyi gördü. Korku değil, bu kadınlar korku nedir bilmez, başka bir şey. Az sonra Galışko'nun yanındaydı ama ötekilere de bakarak ''Galiba geri dönüp kendi gözlerinizle görmeniz daha iyi olacak.'' dedi. Moskova. Aynı gün 4 saat kadar sonra Sovyetler Birliği'nin Birleşmiş Milletler Delegasyonu'nda görevli KGB istasyon şefi Leonid Kislov Londra'ya gitmek üzere Pan Amerikan uçağına bindi. Daha sonra Viyana üzerinden Moskova'ya geçecekti. Sağ bileğine kelepçelenmiş bir diplomatik çanta taşıyordu. 22 saatlik yol boyunca gözlerini neredeyse hiç kırpmadı. Sovyet Hava Kuvvetleri'nin İlyushin'i Moskova'nın Vnukovo Havaalanı'na 24 Şubat sabahı saat 8'de indiğinde pistin hemen kenarında siyah bir zis bekliyordu. Kislov bitkin bir şekilde metal basamakların tepesinde göründüğünde sivil giyimli KGB şoförü esas duruşa geçti. Isı ilikleri donduracak kadar düşüp -20'ye varmıştı. Rüzgarın savurduğu kar taneleri Kislov'un yorgunluktan bembeyaz yüzüne çarpıyordu. Yorgun hareketlerle soğuk sisin arka koltuğuna yerleşen Kislov, yanındaki battaniyeyi donmuş bacaklarının üzerine çekti. Şoför ön koltuğa yerleşip neşeyle arkaya döndü. ''Yolculuğunuz iyi geçti mi yoldaş?'' Kislov gevezelik etmek niyetinde değildi. Uzun uçak yolculuğundan sonra başı çatlıyordu. Üstelik bileğine takılı çantadaki bilgiler beynini kemirir gibiydi. Kabaca Kremlin'e dedi. Hem de çabuk. Şoför fırçayı anladı, önüne döndü ve zisin burnunu havaalanının çıkış kapısına çevirdi. Ayrım sonu. Sayfa 276.